Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam, Şvido, Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi paylaşın yayını, çağırın herkesi. Bugün toplumsal çürüme konuşacağız ama şöyle konuşacağız toplumsal çürümeyi. Zaten uzun süredir üzerinde farklı yayınlar yaptık, farklı alanlarından konuştuk. Ama şimdi iş sanki bu çürümeden medet umanların da artık çürükten fazlaca yararlanamayacaklarını anlayacakları bir boyuta gelmiş gibi, orayı konuşacağız bugün. Yayını paylaşmanızı rica edeceğim. Diğer dostları da çağırın. Ben de aynı şeyi yapacağım sosyal medya üzerinden. Çağıralım, herkes gelsin, herkes burada olsun, hep beraber konuşalım. Aslında normalde bu sabahki konuşma şunun üzerine olacaktı. Bir takım temel ekonomik göstergeler var ve bunlardaki bozuklukları parça parça anlatmaya çalışıyorum size. Özellikle Türkiye'de borç yapısının değişmesi, mesela kredi borçlusu insanların sayısının artması. Ama bu öyle bir yere geldi ki artık bana kalırsa, hani eskilerin tabiriyle çok kullanılır taşımacılıkta bu hikaye. Eskiden benim çocukluğumda kamyonetlerin üzerinde yazardı istiyap haddi diye. Gerçekten taşıma kapasitemizi geçmiş durumdayız bu konuda. Bununla ilgili söylenebilecek her şey aslında izleyicilerinin de pek çoğunun aynı kredi borçluları içinde olduğu bu grup için çok manalı değil doğrusunu isterseniz. O yüzden farklı bir açıdan bakmak lazım. Yani bu çürüme, toplumsal çürüme, ekonominin de güçlendirdiği bu çürüme nasıl kullanılmaya çalışılıyor? Biraz bunun üzerine konuşalım. Temel çıkış noktası da şu. Ben biliyorsunuz epeyce oldu. Burada adını anmayacağımı söyledim kendisinin. MHP liderinin dün yaptığı, partisinin internet sitesinden dün yaptığı bir çıkışla alakalı. Çünkü bu öyle bir çıkış ki hepimizin konuştuğu, daha önceden bildiği, ya bu olmaz dediğimiz ama bunun karşılığında Türkiye'yi tek başına yöneten insanın çıkıp sanki Diyanet İşleri Başkanı hakkında konuşmak, Türkiye'de herkese yasaklanmış ceza kanununun bir unsuru haline gelmiş gibi davranmasıydı. Ama dün MHP lideri çıktı ve çok ağır ifadelerle üstelik öyle şeyler söyledi ki hem bu Resul Tosun eski AKP milletvekilinin laikliğin anayasadan çıkartılmasına ilişkin görüşleri, hem Türkiye'nin şu andaki yapısına ilişkin olarak, biliyorsunuz en son dünden önceki gün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sendikalarından bir tanesi, sendikası var düşünün, yani iş güvencesi de var, her şey var, 16 milyar 100 milyon lira borcu bütçesi var, acayip güçlü bir kuruluş, bir de sendikası var. İşte onlar Türkiye'de bir yazarın, Yılmaz Özdil'in cenazesinin camiden kaldırılmaması gerektiğinde görüş bildirmişlerdi. Daha önce buna başka çapsız bir, kendini hoca olarak tanıtan başka bir tip de destek vermişti ama şimdi iş bu boyuta geldikten ve iktidar mensuplarının çok büyük bölümü sessiz kaldıktan sonra, ki bugün o sessizliği de konuşacağız. Ömer Çelik sessizliğinin mesela meşhur o South Park sessizliğine nasıl evrildiğini, nasıl yalanla beslendiğini de konuşacağız. Ama işte bunun içinde ortaya çıkınca Milliyetçi Hareket Partisi lideri de konuştu bununla ilgili olarak. Dedi ki, laikliğin anayasadan çıkarılmasına destek verenler, Türkiye'nin kurucu emanetlerini kundaklamak için gün sayan hastalıklı ve hasarlı zihniyetlerdir. Tam da benim söylediğim, hasta bunlar diyordum ya, gerçekten bunların tamamı ruh hastası. Çünkü özellikle yapmaya çalıştıkları bir şey var. Toplumun kılcal damarlarından tutup çekerek insanların can acısını artırmak ve bu acının ötesinde korkuyla bunu bütünleştirerek yanlarında toplayabilmek. Sadece dertleri bu. Ve demiştim ki yine bundan iki hafta kadar önce burada yine bir sabah yayınında, Erdoğan yanlış yapıyor ve yanlış yaptığını ona söyleyebilecek kimse yok artık. Çünkü toplumu bugüne kadar kutuplaştırmakla oy kazandığı bir gerçekken, bugün kutuplaştırmaya çalıştığı alan aslında ona oy kazandırmıyor, tam tersine kaybettiriyor. Yani korkuyu yaymak bugüne kadar etrafındaki kitlenin büyümesine yarıyor olabilirdi ama artık yaramıyor. Tam tersine insanlar akın akın kaçmaya başladılar. Şimdi bu sözlerin ardından, şimdi iktidarın ortaklarından biri de böyle konuşunca önümüze çıkabilecek iki yol var. ya bir ani ziyaret olacak. Hani böyle evinde ziyaret etti haberi göreceğiz biz. Ya onun arkasından iktidar partisinin temsilcilerinden bir tanesi meşhur öyle demek istemedi daire başkanlığını harekete geçirip diyecek ki biz zaten beyefendiyle aynı düşünüyoruz MHP lideriyle. Bizim için de bir sakıncası yok ki, laiklik zaten önemlidir. Mesela dünkü Ömer Çelik basın toplantısı bunun için kullanılabilirdi, ziyan ettiler. Gerçekten ziyan ettiler. O kadar safsatanın içine bir cümle konulabilirdi. Oysa demin dedim yani 2-3 hafta önce burada konuştuk. Bugüne kadar din üzerinden yarattığı korku, yani eleştirilemez, konuşulamaz bir alan olarak toplumun önüne çıkartıp ben de onun temsilcisiyim demek AKP'ye kazandırıyordu. Hatta biz televizyon ekranlarında açıkça bunu söyleyen insanlar, bakanlar, çakanlar duyduk. Dediler ki üniversite mezunu olma oranı yükseldikçe bize oy verenlerin sayısı düşüyor. Okudukça daha az oy veriyorlar. E doğru, bunu bilmek için, anlamak için çok zeki olmaya falan gerek yok. Görünüyor zaten de. Hikaye bu da değil ki. Sadece oy verenlerin okumuş olmalarıyla alakalı değil, görmedikleri, görmek istemedikleri yer burası zaten. Toplumu din üzerinden ayırmak, bugüne kadar Türkiye'de bütün sağ iktidarların başı sıkıştığında başvurduğu ilk çareydi. Her zaman geçmişteki örnek olayları hatırlayın. Yani Kahramanmaraş'ı, Çorum'u hatırlayın, Sivas'ı hatırlayın. Bütün bunlar sağ partilerin aslında oy devşirmek için kullandığı oyunlar, kullandığı trikler. Fakat şimdi onun bir karşılığı yok. Çünkü insanlar eğer açsa, açlık öne çıkmışsa o saatten sonra bu tarz şeylerin konuşulması gerçekten kimsenin bir işine yaramıyor. Çünkü aç insanın bunlarla ilgilenecek durumu kalmıyor. Oysa açlığın karşısına konulan şey, özellikle toplumu ayrıştırdığınız Diyanetse ve Diyanet eşek yüküyle parasını tüketiyorsa bu ülkenin, o zaman söyleminiz iyice ayaksız kalıyor. Hiç kimseye bir şey anlatamaz hale geliyorsunuz. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde bir analiz var. Mustafa'nın, sevgili Mustafa Çakır'ın yaptığı bir analiz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 7 bakanlıktan daha büyük bütçe kullanacağını anlatıyor. Yeni dönemde 7 bakanlıktan, hatta o kadar büyük bir şey var ki, bütçe yapısı var ki, genel bütçe kapsamındaki 26 idarenin toplamından da büyük kullanıyor. Mesela o kadar tuhaf ki Türkiye'nin bugün nasıl yönetildiğini anlayabilmek için sadece bu göstergeye bakmak yeterli. Biliyor musunuz? Diyanet için planlanan bütçe, yani 2022 yılındaki 16.1 katrilyonluk, milyar diyelim de gönüllüleri olsun, 16.1 milyarlık bütçesinin karşılığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçesi 2 milyar lira. Yani Diyanet onun 8 katı fazla para kullanacak. Üstelik mesela kendisinden fazla bütçeye sahip olduğu bakanlıklar arasında İçişleri Bakanlığı var. Oysa hatırlayın, bu ülkede, hayır şunu söylemeyeceğim, bu ülkenin polisine, askerine, hemşiresine verilecek 3600 ek gösterge nerede kaldı falan, onun yalan olduğunu herkes biliyor zaten. Burada ben 5 senedir ısrarla söylüyorum, emeklilikte yaşa takılanlar unutun onu, öyle bir şansınız yok diye. Biliyorsunuz, kötü olmayı göze alarak. Ama burada gösterilen hikaye, mesela bakıyorsunuz Anayasa Mahkemesi'ne tanınan bütçe 107 milyon lira. Ne yapar Anayasa Mahkemesi 107 milyon lirayla? Biliyorsunuz 2010 referandumunda tuzluk mu o diye koşanların eşliğinde kabul edilen o düzenleme ile birlikte Anayasa Mahkemesi aslında bireysel başvuru için insanlara son bir makam olarak sunulmuştu. Ama Anayasa Mahkemesi'nin iş yükünün artmasıyla birlikte aslında orada konuşulan konuların Türkiye'yi bağlayan uluslararası sözleşmelerle uyumlu olup olmadığına bakılmamaya başlandı. Hatta bilinmesine rağmen ses çıkartılmamaya başlandı. Benzer örnekleri burada saymak mümkün. Yani Anayasa Mahkemesi'ne daha önce uluslararası mahkemelerden, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden gelen Selahattin Demirtaş, Osman Kavala kararlarını hatırlatabiliriz mesela. Bunlar çok basit örnekler. Herkesin görebileceği, herkesin bilebileceği. Ama mesela burada çok büyük bütçeler tanınan başka yapılar var. Göç İdaresi Başkanlığı var. 4.4 milyar lira 2022 yılında para kullanacağı söyleniyor. 4.4 katrilyon lira, ciddi bir para. Gerçekten çok ciddi bir para. Kabaca 500 milyon dolar civarında bir paradan bahsediyoruz. İyi ama göç idaresi bu kadar parayı ne için kullanacak? Kuşkusuz Türkiye'nin yaşadığı düzensiz göç, akın akın gelen mülteciler sorunu, onların barınması, beslenmesi, kampların oluşturulması, eğitim ve sağlık giderleri için. Bütün bunlar kullanılacak ama Diyanet onunla karşılandığı, kıyaslandığı zaman da onun da 4 katından fazla para kullanır durumda. Neden? Diyanet İşleri Başkanı göçmenlerle mi ilgileniyor? İşte tam burada dün Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptığı yeni saçmalık çıkışı ortaya geliyor. Diyordu ki yani üniversitelerde, liselerde, okullarda, her yerde örgütleneceğiz biz. Orada da insanların bize ihtiyacı var. Bu yerden göğe kadar yalan. Kimsenin size ihtiyacı yok. Size sadece iktidarın ihtiyacı var. Kendi yalanını sürdürebilmek için size ihtiyacı var. Çünkü orada yarattığınız o kutsiyet haresi insanlar da korkuyla beslensin, onları korkuya sevk etsin istiyorsunuz. Ama tuhaf bir durum. Türkiye'nin ekonomik göstergelerine baktığınız zaman bu bizi karşılamıyor. Yani devletin resmi kurumlarının bile artık saklayamayarak %12'nin üzerinde ifade ettiği işsizlik oranına baktığınız zaman, genel işsizlikten bahsediyorum, genç işsizliğini falan düşünürseniz o bambaşka bir yerde zaten. Bu saklanamayan bölümü öyle düşünün. %12'lik işsizlikten bahsederseniz ve üreticinin Türkiye'de neredeyse kabaca %50'lik bir enflasyonla yaşamak zorunda olduğunu düşünecek olursanız sizin anlattığınız hikaye çok askıda kalıyor. Demin dedim ya, ayakları yere basmıyor. O zaman sizin bu balonun daha fazla devamı için başka bir şeye ihtiyacınız var. Korku yaratamıyorsunuz çünkü. Geçmişte yarattığınız korkuyla insanları bir yerlere çekmek, etrafında kümelendirmek belki mümkündü. Bugüne kadar yapıldı ama bu saatten sonra bunun gideri yok ki. Çünkü ekonomik göstergeler bize farklı şeyler anlatıyor. Yani siz büyük hikayeler anlatıyorsunuz ekonomide. Öyle yalanlar söylüyorsunuz ki mesela. Bunların karşılığının çıkartılması çok basit. Hayır, öyle Afganistan'a gittim diye Pakistan'da görünmek falan diye geçin onları. Bu değil. Mesela etrafınıza insanları toplayıp diyorsunuz ki buraya gelirken bir arkadaşım aradı. Kim o arkadaş? Çok var bende. Aradı, dedi ki Almanya'da aylardır suyumuz yok, elektriğimiz yok. Ya Almanya'nın neresindesiniz siz? Bakın Almanya'da, Hollanda'da daha önce yaşandı. Çiftçi eylemi yapıldı. Traktörle insanlar bir yerden bir yere geldi diye dünya televizyonları olay haline getirdi. Almanya'da bir yerde aylardır elektrik ve su yoksa eğer, emin olun bu haber olurdu. Yalan söylüyorsunuz. O kadar net yalan söylüyorsunuz ki. Neden? Sorun ne? Yani bugüne kadar kutuplaştırmayı başarabildiğiniz insanların kutuplaşamaması mı? Hayır. Sizin yanınıza çektiğiniz düşüncedeki insanların aslında bundan etkilenmiyor olması. Bakın, çok açık cümlelerle söyleyeceğim bunu. Bugüne kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'ni destekleyenleri bir araya getiren, yani sosyolojik tabirle benzeştiren şey aslında onların mütedeyyin yapısıydı. Yani milliyetçilik gerektiğinde kullanıldı, ekonomik başarı gerektiğinde kullanıldı ama asla vazgeçilmeyen şey dindarlıkta birleşmekti. Oysa bugün ortaya çıkıyor ki bu dindarlık, anlatılan dindarlık, eğer gerçek dindarlıksa, hep söyleniyor yani gerçek İslamiyet bu değil. Evet, değil. Gerçek İslamiyet bu olmamalı ki İslamiyet'e inanan insanlar sizden kaçmaya başladı. 2 yıl önce pandeminin tam başlarında burada yine bir yayın konusu yapmıştık, hatırlayacaksınız. Diyanet İşleri Başkanı çıkıp demişti ki toplumda yükselen ateizmin, deizmin, agnostizmin gerekçesi bugünkü gençliğin irşad olamaması. Ben de çıkıp demiştim ki yalan söylüyorsun. Her zamanki gibi yalan söylüyorsun. Bu insanlar eğer dinden uzaklaşıyorlarsa, yani bireysel tercihini sorgulamıyorum ama öyle bir aile yapısının içinden geliyor ki aslında hani hukukçuların çok sık kullandığı gündelik hayatın olağan akışına aykırı şekilde dinden uzaklaşıyoruz. Aile yapısından da bunun gerekçesi sensin. Çünkü sana baktıkları zaman, senin uygulamalarına baktıkları zaman insanların inanabilecekleri bir dindarlık göremiyorlar. İyilikten uzaksın. Emredilen ilk bu. Camide siyaset yapılmasına göz yumuyorsun, siyasetten uzak durman gerekiyor. İnsanları başka bir yerde birleştireceksen. Deminden beri anlattığım gibi bütçen devasa, ona rağmen bir şey yaptığın yok. İnsanlar sana neden inansın ki? İnanacak bir şey yok. Ama somut göstergeler var ki o somut göstergeler bize anlatıyor durumu. Mesela o somut göstergelerden bir tanesi. Bu sabah resmi gazetede yayınlanan bir düzenlemeyle yabancı para zorunlu karşılık oranları 200 bas puan artırıldı. Ne demek bu? Döviz hesaplarında 1 yıl ve daha az vadeli hesaplara ilişkin olarak Merkez Bankası'nın belirlediği zorunlu karşılık oranı %23'e yükseldi. Hani anlatmıştım ya, bir yerde konuşmuştuk. Zorunlu karşılık ne işe yarar? Bankalar neden Merkez Bankası'na ellerindeki paranın bir bölümünü garanti gerekçesiyle koyar? Uzun uzun konuşmuştuk, hatırlıyorsunuz. Yükseldi. Ama görülmeyen bir gösterge daha var. Geçen hafta içinde Türkiye'de yerleşiklerin, bu kavramı da konuşmuştuk. Türkiye'deki yerleşiklerin, özel şahısların döviz tevdiat hesapları bir hafta içinde 1.9 milyar dolar arttı. Yani 238.1 milyar dolarlık döviz tevdiat hesabı var. Şimdi böyle baktığın zaman her şey yolunda diyebilir misin? Diyemezsin ki. En basit soru şudur çünkü sevgili Yalçın hocam burada işte. Yalçın Karatepe. Şimdi en net Yalçın anlayacak, anlatacak. Öğrencilerine bunu anlatıyor 25 senedir çünkü. Ya kardeşim bir ülkede ekonomide her şey yolundaysa insanlar neden döviz alıp bankaya yatırmak istesinler? Bakın bunun iki gerekçesi olabilir. Bir döviz borcunuz vardır. Elinize geçen parayı biriktirirsiniz. Hani oraya ödemek için. İki, sizde gerçek bir hastalık vardır. Döviz biriktirmeye takıntılısınızdır. Yoksa ekonomi Türk lirası üzerinden tıkır tıkır işliyorsa, yani Almanya'daki gibi elektrik, su kesik değilse sizin böyle bir şey yapmanıza ihtiyaç yoktur. Ama insanların banka üzerinden birikimlerini sadece bir hafta içinde 2 milyar dolara yakın artırmalarının bir gerekçesi olmalı değil mi? O gerekçe çok net. Ekonomiye güvensizlik. Devlet Bahçeli'nin bu çıkışı gerçekten boşa bir çıkış değil. O gidileceği yeri görüyor. Tıpkı 3 Kasım 2002 seçimleri için seçim tarihini söylemesinde olduğu, o günlerde yaşandığı gibi söylüyor bunları. Yani buradaki ayrışmanın, mesela Diyanet üzerinden bir ayrışmanın MHP'ye oy kazandırmayacağını biliyor. Çünkü AKP'nin geçmişte Diyanet'in üzerinden gidip gerektiğinde milliyetçiliği kullanması gibi milliyetçilerin de gerekmediği sürece din üzerinden bir hassasiyet belirtmelerine ihtiyaç yok ki. Şu anda o hassasiyet hiç kimsenin bir işine yaramıyor. Hikaye bu. Gerçekten hikaye. Hiç kimsenin bir işine yaramıyor. İnsanlar Diyanet'in uygulamalarına bakıp hayatın her alanına bu kadar müdahil olduğunu gördükleri andan itibaren bir dakika diyorlar. Bir dakika kardeşim. Bu kadar büyük çürümenin içinde senin anlatacağın bu mudur ya? Döviz tevdiat hesaplarındaki onlara ilişkin olarak Merkez Bankası'nın belirlediği zorunlu karşılık oranının artırılmasının Diyanet'le ne alakası var diyebilen kaldı mı aranızda? Toplumsal çürüme adaletten başladığı zaman onun geri dönüşü olmuyor. Hatta bunu iktidarının devamı için kullananlar için bile geri dönüşü olmuyor. Biz öyle bir yere geldik ki mesela Türkiye'de Cumhuriyet'in göz bebeği kurumlarından bir tanesi ki öyle bir kurumdur ki aslında bu toprakların kapitülasyonlardan başkalarına verilmiş özel bir takım imtiyazlardan arınmasının da göstergesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 10 gün içinde 3 genel müdür değiştiriyor. Genel müdür geliyor, geldikten 3 gün sonra istifa etmek zorunda kalıyor. Gerekçesi Adnan Hoca'cı çıkıyor genel müdür. Onu oraya getirenler bilmiyor mu? Bakın bu bize ne gösteriyor biliyor musunuz? Adnan Hocacı olarak adlandırılan, hatta bir yanıyla bu grubun başındaki adam hala tutukluluğu devam ediyor. Adnan Hocacı olarak adlandırılan insanların 3 gün için bile olsa atama yaptırma kabiliyetleri var. Niye? Devlette boşluk var. Çok ciddi boşluk var hem de. Herkes istediği yerinden tutup at oynatıyor şu anda. Ve size söylenecek başka bir şey kalmıyor, yalan söylemek zorundasınız. Almanya'dan arkadaşım aradı diyorsunuz, elektrikler sular aylardır kesikmiş. Almanlar kokmuş ya. Almanya'daki koku Hollanda sınırına varmış, düşünün. İsviçre Alplerinde kokudan durulmuyormuş Almanya'dan gelen koku yüzünden. Yersen ne olacak ki? At atabildiğin kadar. Çünkü seni burada insanları, tabanını yalandan ayrıştıracak kurum doğrudan yalana hizmet ediyor şu anda. Burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir payanda olarak sıklıkla kullandığı Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan normalde siz şunu beklemez misiniz? İnsanları madem dindarlık üzerinden seçmene yaklaşıyoruz biz, o zaman insanları iyilikte birleştirmemiz lazım ki bizden yana olanlar görülsün. En net ifadeyle geçmişte bahsedilen o evde zor tutulan %50 var ya, o çoktan yerle eksan oldu. Şu anda oradan bir 30'u bulursan öp başına koy. Üstelik o 30'u bulurken birleştiğin grup var ya, onlar da senden bu noktada ayrılıyorlar. Hani bu mesabeye geldiği andan itibaren ben de yokumdu. Çünkü çok iyi biliyor ki MHP lideri, bu çürümenin, bu yozlaşmanın gideceği yer ekonomik çıkarların çatışmasıyla devam edecek. Burada ortaya çıkacak olan şey din, milliyetçilik, ulusalcılık gibi kavramlar olmayacak ki. Bunların insanları, aç insanları birleştirme şansı yok bu dediklerinizin. Bu sadece karnı doymuş insanlar açısından geçer akçe. Onlar karşısında belki bir şeyler söyleyebilirsiniz. Ama siz yolsuzluk yaptığı belirlenen bakanlarınızı yargılamaktan, bırakın yargılamayı, sorgulamaktan bile kaçıyorsanız. halkın gözünün önünde kendi çalıştığı bakanlığa, üstelik sahte, üstelik çürük, üstelik eksik dezenfektanı fahiş fiyatla saplayan insanları aylar geçmesine rağmen hala kamuoyunun önünde sorgulayamıyorsanız, siz sadece soru sorulmasın diye muhabirlerin hayat hakkını kısıtlıyor, bunu saklayabilmek için de yalan söylüyorsanız eğer, gidebileceğiniz bir yer yok. Ondan sonrası işte böyle gizli saklı hamleler. Bir sabah kalkıyorsunuz saat 8.30'da ve Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık oranlarını artırdığını görüyorsunuz. Diyorsunuz ki ya bu ne olur acaba ya? Yani kimin ne işine yarar bu? İşte bizim bu işimize yarıyor bu. Yani hepimizin hayatından çalınıyor. Hepimizin hayatından gidiyor. Ama bir yandan büyük yalanlar onun yerine ikame edilmeye çalışılıyor. Mümkün mü? Ona bakalım. Mümkün olup olmadığını anlayabilmenin yolu var. Bu ne kadar açık konuşulursa sorunun üzerine gidilmesi de o kadar rahat olacaktır, değil mi? Ömer Çelik, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sözcüsüdür biliyorsunuz kendisi. Kendisi yalanları saklayabilmek için bir muhabirle kavga etmeyi, üstelik o muhabirle kavgasının sonunda yalanı ortaya çıkacağına rağmen göze alıyor. Neden? Ya bu soruyu sormamız lazım. Ömer Çelik akılsız bir insan değil ki. Ben tanıyarak söylüyorum size. Son derece akıllı bir insan. Neden yapar böyle bir şeyi? Gidecek yeri yoktur da o yüzden. Artık direnebilecek bir nokta yoktur. Yalan sizi sarmak zorundadır. Yani şunu yaparsınız mesela. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin içinde kurmakta olduğunuz kumpas ortaya çıkmasın diye çıkıp bir yıl öncenin rakamlarıyla İstanbul metrosuna ilişkin yalanlar söylersiniz. O yalanların ispatı zor mudur? Değildir. Önemli olan sizin boş geçmemenizdir. Yani sizin seçmen olarak, tırnak içinde seçmen, oy deposu olarak gördüğünüz insanların neden suskun kaldı sorusunu sormamalarıdır. Onun için bolca yalan söylersiniz istediğiniz yerden. Dersiniz ki Almanya'da aylardır su yok, elektrik yok, perişan olmuş Alman hakkı ya. Ya veba, tifüs, kolera, tifo, kol geziyor ya. Adamlar Covid'i unutmuşlar. Dersiniz, biri çıkıp der ki ya bizde vaka sayıları artmıyor kardeşim. Bütün dünyada dalgalanıyor. Bizde 20-25 bin bandında seyrediyor. Ölüm sayısı çok yüksek. 276 insan neden hayatını kaybetti? Soru bu. Soru sorulduktan sonra siz dersiniz ki ama biz aşağılıyoruz. Aşağıladık, anlaşmalarımızı yaptık. Eyvallah da İstanbul'un göbeğinde aşı karşıtı mitinge neden izin verdiniz? Sorular birbirini beslemeye başladığı andan itibaren çıkışsızlık artıyor gördüğünüz gibi. Yani bir yerden Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık oranını tutuyorsunuz, bir çekiyorsunuz Diyanet İşleri Başkanı geliyor. Diyanet İşleri Başkanı'ndan asılıyorsunuz, hop aşı karşıtları geliyor. Bunun devamında dezenfektancısı, eski yolsuzluk yapanı, evet kardeşim benimle ilgili görüntüler doğru, sözler doğru, tapelerin tamamı gerçek diyen insanlar çıkıyor ve çıkıp siz şu yalan dışında bir şey bulamıyorsunuz. Biz hangi sorudan korkmuşuz? Bilmem, sordurmadınız ki. Keşke sordursaydınız da korkup korkmadığınızı herkes görseydi. Bir muhabirle koskoca bir iktidar partisinin, 20 yıllık iktidar partisinin sözcüsü neden kavga eder? Ben bu soruyu sordum 2 gün önce. Üstelik dedim ki bak kardeşim burada bu televizyon kuruluşunun Fox TV'nin muhabiri Barış Kaya ile kavga ediyorsun sen. Yalan söyleyerek kavga ediyorsun. Ben gazetecilik tecrübemle yalan söylediğini anlıyorum zaten. Ama bunun ispatı zor değil. Çünkü deyip çıkıp diyorsun ki biz yöneticilerine şikayet ettik. Bu kurumun yöneticileri, senin şikayet edebileceğin yöneticilerini tanıyorum ben. Çok eski arkadaşlarım. Doğan Şentürk benim herhalde 25 senelik arkadaşım. Ankara temsilcisi Tülay Öç'ten benim sokakta beraber muhabirlik yaptığım arkadaşım. Ve hepsi gazeteci bu insanların. Çıkıp sana şunu rahatlıkla söyleyebilirler. Evet ya beni aradı. Hadi söyleyelim ya. Kimi aradınız kardeşim siz? Kimi aradınız, nesini şikayet ettiniz? Ne yaptı mesela Barış? Yüksek sesle şarkı mı söyledi basın toplantının sırasında? Yapmaz, tanıdığım için söylüyorum. Öyle biri değil. Muhabir o çocuk. Yalanı kıvıracak yer, saplayacak yer kalmadığı zaman dön baba dön elime geliyor. Dikkatinizi çekti mi? Barış Kaya'nın neden toplantıya alınmadığı sorusunu soran iktidara yakın bir televizyonun muhabiri. Niye o soruyor? Size şaşırtıcı gelmedi mi? Bana gelmedi de size gelmesi lazım. Çünkü o sorunun bile usulünce sorulması gerekiyor. Çünkü o soruyu sorup o toplantı salonunda olup arkadaşlarına sahip çıkmayan insanları ayrı bir yere koyuyorum. Muhabirlik yaptım diye gezip arkadaşlarını satanları ayrı bir yere koyuyorum. O başka. Ama o sorunun sorulmasında birliğe bir üslup gerekiyor. Çünkü soru başka bir yere giderse bir önceki yalan ortaya çıkacak. Çünkü görüntülerle sabit ki geçmişte de dezenfektancı Ruhsar Hanım'la ilgili soru sorulması engellenmiş. Şimdi bunlar silsile halinde geldiğinde insanlar iktidar partisinin sözcüsünün yalan söylediğini anlamayacak mı? Anlayacak. Dedim ya, anlaması önemli değil. Benim kitlem ağzımı boş görmesin, konuştuğumun farkına varsın. Yani benim söyleyecek sözüm var. Doğru olmak zorunda değil. Öyle bir sözüm yok. Ona ihtiyaç yok. Burada yapabileceğimiz şey muhtemelen ilk akıllara gelen şeydi aynı zamanda. Haberleri yasaklamak. Haberi yasaklayamıyorsan muhabirin girişini yasaklamak. Biliyor musunuz? Dün hani girişimci, sosyal girişimci, ilişki koçu, fuhuş baronu olarak adlandırılan Palalı Sabri denen alçak vardı ya, faslı kadınları fuhuşta çalıştırdığı, zorla çalıştırdığı tespit edilen. Habere erişim yasağı getirildi. Dün gece itibariyle habere erişim yasağı getirildi. Niye? Ya biz Palalı Sabri'nin neyini duymaktan korkuyoruz? Acaba onun başka ilişkileri mi çıkacak ortaya? Haber devam ettiği andan itibaren başka ilişkileri, başkalarıyla birliktelikleri mi çıkacak ortaya? Mesela Palalı Sabri'nin farklı fotoğrafları olabilir mi? Hiç beklemediğiniz insanlarla. Bunun gideceği başka bir yer olabilir mi? Bilmiyoruz ki. Habere erişim yasağı getirildi. Soru. Toplumsal çürüme adaletten başladıktan sonra gerçekten bir yerde durdurulabilme ihtimali var mı sizce? Bence yok. Gerçekten yok. Çürük oradan başladığı andan itibaren toplumda ilk kaybolan şey liyakat. Mesela Devlet Demiryolları örneğinde gördüğümüz gibi. 10 günde 3 genel müdür ve atama kararlarının hepsi birbirinden komik. Birbirinden acı aynı zamanda. Ama sonuncusu 3 gün sürmüş bir genel müdürlük var ya. Ve genel müdürlükten istifa gerekçeniz hakkınızda belirlenen Adnan Hocacı olduğunuz savı. Siz ayrılmak dışında bir şey bulamıyorsunuz. Liyakat adaletin ardından ölüyor. Önce adalet ölmesi gerekiyor. Liyakat ondan sonra ölüyor. Ondan sonrası var ya sadece ama sadece 5 harflik bir kelime. Yalan. Bu kadar. Yalanın dibi yok. Bir muhabir hakkında da, bir televizyon kanalı hakkında da, ekonomi hakkında da, elektrik su hakkında da, din hakkında da, döviz tevdiat hesapları hakkında da, enflasyon işsizlik hakkında da, eğitim, aşı, sağlık giderleri hakkında hepsinde yalan söyleyebilirsiniz. Çünkü başka çareniz kalmıyor artık. Anlatabileceğiniz bir şey yok. Üstelik ortağınız da bu yarılmanın içinde, hocam buradan sonrası bize zarar veriyor demeye başladıysa eğer, yandı gülüm keten elva. Bundan sonrası ne olacak biliyor musunuz? Yalan katlanarak artacak. Başka çare yok. Yani evden eşya satmaya başlayan sarhoş koca gibi davranıyor şu anda iktidar. Gerçekten. Kendi parasını yetiştirebilmek için artık evden dağıtmaya başladı. Ve dağıttığı paraların en büyük bölümü de yalanının devamının sağlanabilmesi için, insanlarda korku oluşturulabilmesi için, en hassas duygularına hitap edilebilmesi için Diyanet'e aktarılıyor. 16.1 katrilyon lira. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Başka yerlerde konuşulmayan şeyleri, üstelik bazıları size uymayacağını bilerek geliyorsunuz buraya. Doğru, bizim hayatlarımız da aynı değil ki. Yani biz aynı şekilde yetiştirilmedik. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz. Bunların hepsi çok farklı. Birbirine hiç benzemiyor. Benzemesin, bunun bir önemi yok ki. Hiçbir önemi yok. Bu toprakların zenginliğiyiz biz. Hep birlikte. Yeter ki birbirimizden korkmadan ama küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden gerçekler üzerinden konuşalım. Çünkü o zaman yalanı yıkmak mümkün oluyor. İnsanlar gerçekte uzlaşmanın kötü bir şey olmadığını anlıyorlar. Bunu yapabilmenin yolu sadece konuşmak. Onun yöntemi de birbirimizden korkmamak. Bu yayın sürsün. Başka yerlerde konuşulmayanlar burada konuşulmaya devam etsin. Ben de katkı vereceğim. Ama nasıl vereceğim? Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızla destek olabilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'a abone olmanız benim için son derece önemli. İsterseniz YouTube üzerinden, isterseniz ünsalunlu.com.tr adresindeki abone ol düğmesinden olabilirsiniz. YouTube üzerinden katkı iletmek mümkün isterseniz. Bakın bu son derece önemli. İstemezseniz böyle bir mecburiyetiniz yok. Çünkü bu yayınlar ilk gününden beri parasız ve son günü ne zaman olacak bilmiyorum ama o güne kadar da parasız olacak. Bu benim size taahhüdüm. YouTube üzerinden isterseniz katıl düğmesiyle mesela destek olabilirsiniz bu yayına 3 ayrı kategoride küçük katkılarla. İsterseniz Süper Chat uygulaması sayesinde yayın sırasında online destek olabilirsiniz. Süper stickerları kullanabilirsiniz. Ama sizden benim ricam, abone olduktan sonra, beğendiyseniz tabii, şu yukarı doğru baş parmak işaretini tıklamanız. Çünkü onu yaptığınız zaman YouTube bu yayını başkalarına da önerecek. Diyecek ki bak burada insanlar bir şey konuşuyor. Gerçekmiş üstelik konuştukları. Gel istersen bir bak. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz hiçbir zaman değişmediği gibi bundan sonra da değişmeyecek. Burada olmak ve birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.